Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Sorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli cevaplarını, bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Erkam Radyo WhatsApp hattımıza sizler de sorularınızı gönderebilirsiniz diye bir hatırlatmayı da yapmış olalım. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza sizler de sorularınızı gönderebilirsiniz efendim. Bizler de bu soruları hocamıza yönelteceğiz ve hocamızın kıymetli cevaplarını kendisinden almış olacağız diyerek başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Allah razı olsun hocam. Geçen hafta ticaretle alakalı sorularımız vardı. Onlara devam ediyoruz. Birkaç sorumuz daha var. Hocam, kökleri sabit olan ve toplanan sebzeler var. Bu tür sebzelerin veya meyvelerin fide olarak satılması caiz midir?
Fide olarak satılabilir.
Evet.
Fide olarak satılabilir. Ama fideyi değil de üzerindeki meyveyi satabilir miyiz? Ürünü. Mesela şimdi ne yapıyorlar? Özellikle büyük o zincir marketler falan. Gidiyorlar bir şeyin bahçenin, tarlanın, bahçenin neyse ürününü satın alıyorlar. Burada iki şey var. Bir, fideyi ürünle beraber fideyi satın almak var. Bir de sadece o esnadaki ürünü satın almak. Yani satın alırken ki mevcut olanı satın almak. Şimdi satın alınırken mevcut olanı satın almak daha dalındayken bu caiz görülmüyor. Niye caiz görülmüyor? Bunun iki tane sebebi var. Bir, tabii bir belirsizlik var. Ne kadar var, ne kadar yok. Bir o var. O bir şekilde şey yapılabilir. Yani toptan kabala sattığı için bu hoş görülebilir. Ama asıl olan şey şu. Şimdi bu devamlı yenisi çıkan ve mevcudu büyüyen şeylerdir. Bunlar ürünlerdir.
Evet.
Yani diyelim ki bu karpuz tarlası var. Satın aldınız. O esnada mevcut olan karpuzu satın aldınız. O karpuzu toplarken, daha toplamadan önce muhtemeldir ki önceki o satın alınırken ki büyüklük biraz artmış olabilir. Mesela normalde o zaman 5 kilo gelecekse 5 kilo 100 grama çıkar o toplayıncaya kadar. Böyle olunca da o meyvanın bir kısmı alıcıya ait olur, o meyve diyorum, sebzenin. Bir kısmı ise hala satıcınındır. Çünkü satıcı o akdi yaptığı zaman mevcut olanı satmış.
Evet.
Sonra yetişeni veya büyüyeni satmamış. Dolayısıyla da bu sakıncalı görünüyor, bu şekilde satmak. Burada deniyor ki en iyisi şu. Ama İmam Muhammed var Hanefi alimlerinden.
Evet.
Bu bir ihtiyaçtır diyor. Bir de örf vardır. Satılabilir demiş o. Ama ihtiyatlı olanı demiş, senin de sorduğun gibi fide olarak satmak. Yani köken deriz biz Anadolu'da. Kökeniyle birlikte satmak. Yani ben gittim bahçede domates ekili. O domates tarlasındaki kökenleri ve üzerindeki ürünü satın aldım. Böyle olunca o köken bana ait olduğu için
çıkan da sizin olmuş oluyor.
Yeniden çıkacak olan da benim olmuş oluyor.
Evet.
Şey bu.
Cevabımız mı? Eyvallah. Hocam, alım satım akdi yapılırken satın alınan maldan yararlanmamak, onu başkasına satmamak veya üçüncü bir şahsa kullanmasına müsaade etmemek gibi taraflardan birinin zararına sebep olacak bir şart koşulabilir mi?
Hayır, koşulamaz.
Evet.
Yani şimdi alım satım akdinde hangi şartlar koşulabilir, hangi şartlar koşulamaz? Bu bizim fıkıh kitaplarımızda detaylı olarak açıklanmış.
Evet.
Bu satışa engel olan şartlar şunlar. Taraflardan birisine menfaat sağlayan. Önce şuradan başlayalım. Akdin gereği olmayan, akde uygun düşmeyen ve taraflardan birine menfaat sağlayan şartlar o şart akdi ifsad ederler. Yani o akdi bozarlar.
Evet.
Ne demek bu? Akdin gereği olmayandan maksat şu. Ben bir mal sattığım zaman sana O malı teslim etmek zorunda mıyım? Zorundayım.
Evet.
Sen de onun bedelini, parasını bana ödemek zorundasın.
Hı hı.
Ha, ben desem ki efendim, ben bu malı sana, parasını bana ödemen şartıyla sattım desem.
Hı hı.
Bu zaten ödeyeceksin sen. Aklın gereğidir o parayı ödemek. Böyle bir şart akdi etkilemiyor.
Evet.
Etkilemiyor. Niye? Çünkü akdin gereği o. Bu bir. İki, akde uygun düşmeyen diyoruz. Mülayim olmayan. Mesela vadeli satıyorum. Ve vadeli satarken senden rehin istiyorum. İpotek istiyorum.
Hı hı.
Şart koşuyorum. Yani sen bana şöyle bir rehin verirsen bunu sana ben 3 ay vadeli satarım diyese vermem diyorum. Sen de kabul ediyorsun.
Hı hı.
Bu da caizdir. Bir de taraflardan birine menfaat sağlayan olmaması lazım.
Evet.
Yani hiç kimsenin ne faydası var ne zararı var. Ha, bu şekildeki olan şartlar caizdir.
Eyvallah.
Şimdi bu senin sorduğun soruda. Sen bu malı bir başkasına satmaman şartıyla diyor. Ha, veya bunu bir başkası da kullandırmaman şartıyla diyor.
Evet.
Bu şart lavdır bu. Ne demek? Geçersizdir. Yani birisi taraflardan birinin zararına sebep olacak türden olan bir şart geçersizdir.
Bu geçersizden kasıt?
Şarta uyulmaz.
Hı. Akti gerçekleştirir ama.
Akitte zararı olmaz.
Zarar olmaz. Akti gerçekleştirir
hangi,
ama.
Hangi şartlar akte zarar verir? Aktin gereği olmayan bir. Mülayim olmayan. Tamam. Hı-hı. Bir de asıl taraflardan birine menfaat sağlayan.
Hı-hı.
Ha, ben bu otomobili sana sattım. Ama ben bir ay bineceğim bu şartla.
Hı-hı.
Bu satış fasittir. Yani bozuktur.
Hı-hı.
Böyle olmaması lazım. Ama sen bu otomobili falana bindirmeyeceksin bu şartla derse bu şarta itibar edilmez.
Hı hı.
Buna lahu deriz biz, geçersizdir. Ve bu satım, alım satım akdini de etkilemez.
Etkilemez.
Yani geçerli olur o satır.
Eyvallah hocam. Çok çok sağ olun. İbadetlerle ve temizlikle alakalı bir kaç sorumuz var. Onlarla devam edelim müsaadenizle. Duha namazı nedir, nasıl kılınır ve faziletleri nedir demiş bir dinleyicimiz.
Bu duha kuşluk anlamına gelir.
Evet.
Kuşluk namazıdır. Peygamberimizin sünnetindendir.
Hı hı.
Yani bu iki rekatla sekiz rekat arasında kılınabilir. Tabii nafile bir namazı ne kadar çok kılarsan o kadar fazla sevap alırsın. Dolayısıyla bu önemli bir namazdır. Resulullah'ın kıldığı ve tavsiye ettiği bir namazdır. Diğer nafile namazlar nasıl kılınırsa, yani mümkünse iki rekatta bir selam vererek veya dört rekatta bir selam vererek,
hı hı.
Duha namazı niyetiyle veya kuşluk namazı niyetiyle bu namaz kılınabilir.
Kılınabilir. Temizlikle alakalı, abdestle alakalı birkaç sorumuz var. Özürlülük haliyle alakalı daha doğrusu. Stoma torbasını çıkartıp yıkanan kişinin gelen sızıntıdan dolayı abdestini veya guslünü tekrarlaması gerekir mi?
Şimdi tabii bizi dinleyen kardeşlerimizden stoma torbası ne acaba diyenler çıkar.
Çıkar, evet, sorulabilir.
O zaman stoma torbası herhalde benim bildiğim kadarıyla bu bağırsağın bağlı olduğu ve affedersin dışkının doğrudan torbaya
gelmesi
hali ona geliyor galiba. Şimdi burada bir özürlülük hali var.
Hı hı.
Tabii o sürekli olarak işte bağırsakta bir şeyler oluyor ve tabii bağırsak kesik olduğu için bekleyemiyor, o torbaya damlayıp duruyor.
Evet.
Şimdi kişi bu torba varken veya bu torba yokken abdest almışsa, ki bu guslu etkileyici bir şey değildir.
Hı hı.
Çünkü guslu etkileyecek olan şey başkadır. Bu abdesti bozucu bir şeydir o.
Evet.
Bu bir özür sahibi sayıldığına göre ister onu çıkarmışken abdest almış olsun, ister o torba takılıyken abdest almış olsun, o gelen akıntı abdesti bozmaz.
Evet.
Çünkü bu özür sahibidir. Özür sahibindeki o özür, başka abdest bozucu şeyler olmadıkça o özür abdest bozucu olmaz.
Eyvallah. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir demiş bir dinleyicimiz.
Hayır. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz değildir. Bunu Peygamber Efendimiz'in bu konuda hadisleri var. Ve bir de Kur'an-ı Kerim'de ona, yani Kur'an'a sadece temiz olanlar dokunabilirler şeklinde anlamına gelen bir ayet-i kerime var. Gerçi bu ayet-i kerimeyi açıklarken tefsirciler farklı şeyler de söylüyorlar. Yani buradaki temiz olanlardan maksat şeydir, meleklerdir. Temiz olmayanlardan maksat şeytanlardır şeklindeki biraz da ayetin bağlamı bu şeye izin veriyor, tevhile veya bu tefsire izin veriyor. Ama ulema büyük çoğunlukla abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunmayı caiz görmezler. Sadece Maliki mezhebinde böyle bir öğrenen ve öğreteceğin öğretenlerle ilgili olarak öğretmen ve öğrencilerin dokunabileceği şeklinde Maliki mezhebinin bir görüşü var. Onun dışında diğer mezheplerin hiçbirisine göre bu caiz değildir. Yani abdestsiz olarak Kur'an-ı Kerim'e dokunmak caiz olmaz.
Caiz değil.
Ancak burada şunlar belki akla gelebilir. Mealine dokunabilir miyim? Tefsirine dokunabilir miyim? Hı-hı. Burada eğer sırf mealse, yani Kur'an-ı Kerim'in orijinal harflerle yazılış şekli yoksa, sadece mealse olduğu gibi, hı-hı, ona dokunabilir.
Evet.
Çünkü Kur'an sayılmaz.
Normal bir kitap hükmündedir.
Ya ama bu şeydir yani. Tabii dini bir kitap hükmündedir ki o hadis kitaplarını bilen abdestle dokunmak eftaldir haliyle o.
Eyvallah.
Haram hürmet, mıdır? Hürmet. Haram değildir. He.
Eyvallah.
Ya ama bazı işte Kur'an-ı Kerim mealleri var elimizde, değil mi? Yani bir kısmında orijinal metin var, ortada kenarlarında mealler var. Ha, burada hangisi daha çoksa ona dikkat itibar ediliyor.
Hı hı.
Yani o kapladığı yer olarak meal mi daha fazla yer kaplıyor, yoksa Kur'an-ı Kerim'in kendisi mi fazla kaplıyor?
Hı hı.
Eğer Kur'an-ı Kerim'in kendisi daha fazla yer kaplıyorsa tamamı Kur'an-ı Kerim hükmünde o kabul ediliyor.
Evet.
Meal daha fazla yer kaplıyorsa o zaman o meal hükmünde oluyor. Bu azlık ve çokluğa göre de dokunup dokunmama farklı hükümlere tabi oluyor. Ama sırf Kur'an-ı Kerim ise dokunamaz.
Hı hı.
Sırf. Ha, bir de sırf Kur'an-ı Kerim olmasa bile tabii eftal olan, faziletli olan Allah kelamı da var içinde. Abdestsiz dokunmamaya çalışmaktır.
Eyvallah. Hanefi mezhebine mensup bir kimsenin bir yeri kanasa ve abdest konusunda o anda Şafii mezhebine uysa, Şafii mezhebini taklit etse böyle bir taklit geçerli olur mu?
Şimdi bu cemaati kaçırmamak için bu işin yapılabileceği söyleniyor ulema tarafından. Yani cemaati kaçırmamak. Yani abdesti aldın evde ve Şafii mezhebine göre abdesti bozan herhangi bir işte yapmadın. Ve giderken camiye bir tarafın kanadı.
Evet.
Ha, yine abdest aldığın takdirde cemaati kaçıracaksın. Gidebilirsin namaza. Ama evden çıkarken diyelim ki hanıma dokunmuşsun, giderken de elin kanamış.
Hı hı.
Ya bu takdirde gidemezsin. Namaza giremezsin.
Çünkü her iki taraftan da.
Her iki tarafa göre de abdest bozulmuştur.
Bozuldu.
Ha, zamanın müsaitse o zaman sen kendi mezhebin neyse ona göre amel et.
Eyvallah. Hocam, mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir? Demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi kan bedeli nedir? Kan bedeli bizim fıkhi kaynaklarımızda diyettir.
Hı hı.
Peki ne zaman diyet ödenir? Hata ile öldürmelerde ödenir bir diyet. Hata ile öldürmelerde.
Hı hı.
Yani kasıtsız olarak diyelim bir ava silah atmış ve bu bir insana değmiş, öldürmüş. Bu hata ile öldürmedir.
Hı hı.
Burada diyet denilen bir tazminat var.
Evet.
Veya bir kimse bir başkasının organlarla birisine zarar vermiş ve o organın faaliyeti durmuş.
Hı hı.
Gözünü kör etmiş. Veyahut da ne bileyim parmağını kopartmış.
Hı hı.
Burada da eğer kısas imkanı yoksa diyet dediğimiz o organın vücuttaki sayısına göre oranlı olarak diyet verilir. Mesela diyelim gözünü çıkartmış ve göz sahibi de diyor ki kardeşim ben diyet isterim. diyor. Hı hı. Ha, o zaman bir vücutta iki göz var, birisi çıktığı için yarım diyet ödenir. Bir üçüncü yolda kasten öldürmelerde efendim şey sahibi, öldürülen kişinin, maktulün yani en yakın akrabaları, ki onlara velileri diyoruz biz. Hı hı. Onlar isterlerse kısastan vazgeçip diyet üzerinde anlaşabilirler.
Evet.
Yani bu tazminatın adı diyet fıkıhta.
Evet.
Peki bu ne kadardır? Bu 1000 dinar altındır.
Yani
aşağı yukarı 4 kilo 200 gram altındır.
Hmm.
Ha, şimdi bu şeyin tayin ettiği bu. Ama bu parayı kim öder? Akile dediğimiz, yine eskiden zamanımızda böyle bir şey yok. Ama daha çok kişinin, yani öldüren kişinin baba tarafından olan akrabaları, kabilesi, onlar öder. Şimdi günümüzde tabii böyle bir sistem yok.
Evet.
Ha, ne oluyor şimdi? Mahkemeler takdirde bulunuyor. Şimdi eğer bir kimse birisinin ölümüne trafik kazasıyla sebep olmuşsa ve bu ölümüne sebep de şeyin hatasından kaynaklıysa,
Sürücünün
o zaman mahkemenin takdir ettiği tazminatı o ölen kişinin yakınlarının alması caizdir.
Evet.
Ama eğer sürücünün hatası yok, %100 ölen kişi eğer şeyse, suç hatalıysa, ne yapıyor? Sen normal hızla, normal şeridinde geliyorsun. Bir tanesi pat diye önüne atlamış.
Evet.
Ve araba ona çarpmış, ölmüş. Burada şimdi şeyin suçu yok.
Sürücünün suçu yok.
Yok. Niye? Çünkü o gitmesi gereken bir yolda, hakkı olan bir yolda, hakkı olan bir süratle gidiyor.
Hı hı.
Ve öteki ölüyor. Burada tazminat tabii fıkha göre alamaz. Bunu nereden çıkartıyoruz? Şimdi bir kimse diyor mesela fıkıh kitaplarımızda, kendi bahçesine, kendi avlusuna kuyu kazsa,
hı hı,
ve birisi de gelip oraya düşse, ölse, burada o bahçe sahibinin, kuyu kazanın sorumluluğu olmaz.
Düşenin sorumluluğu var.
Düşen sorumludur. Ha, ama eğer birisi umuma ait bir yola, ameye ait bir yola, hı hı, bir çukur kazsa ve birisi gelip oraya düşse, ölse, bu sefer o çukuru kazan kişi sorumlu olur.
Hı hı.
Ve o tazminatı öder. Şimdi burada demek ki o sürücünün hatası varsa umuma ait yola çukur kazmış gibi değerlendiririz.
Hı hı.
Ama sürücünün hatası yoksa, hata tamamen öbürününse, kişinin kendi bahçesine kazdığı kuyuya düşene benzetiriz.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Muska dini kitap veya üzerinde Allah, yani lafzatullah bulunan takılarla veya işte kağıtlarla, muska dedik az evvel, tuvalete girmek, lavaboya girmek caiz midir hocam?
Şimdi o muskanın içinde ne var?
Hı hı.
Bazı böyle şekiller var, resimler var, bilmem neler var. Bunların, hı hı, bir defa dini bir metinle alakası yok.
Evet.
Ha, bazı muskaların içerisinde ayet yazıyor. Mesela Ayetül Kürsi yazıyor.
Evet.
Ha, bunlar da eğer yani genelde ya bir teneke kutunun içerisinde koyuyorlar bunu, o muskaları.
Hı hı.
Veya ne bileyim, eskiden bir muşambaya sararlar kolu, evet, öyle takarlardı.
Hı hı.
Bu şekilde ise içinde ayet hadis de olsa zararı olmaz.
Eyvallah.
Ama öyle değil de doğrudan bir Kur'an-ı Kerim yaprağı veya ne bileyim üzerine bir ayet yazılmış bir kağıt,
hı hı,
elinde iken tuvalete girmek doğru kabul edilmez.
Evet.
Mekruh olur.
Eyvallah. İbadetle alakalı, ibadetlerle alakalı birkaç sorumuz var hocam. Onlarla da bitirelim müsaadenizle. Erkeklerin veya hanımefendilerin çıplak ayakla namaz kılmaları caiz midir?
Şimdi cevaz açısından bir defa erkeklerde herhangi bir şüphe yok.
Evet. Bayanlarda, caizdir. Hanımefendilerde.
Ama erkeklerde de şu rezervi koymamız lazım. Camiye giderken çoraplarını giymeliler.
Eyvallah.
Ve çorapları da temiz olmalı. Çünkü orada bir insanın ayağını bastığı yere öteki adam, kişi alnını burnunu koyuyor.
Secde yapıyor.
Secde yapıyor. Ve kişi çıplak ayakla namaza gittiği zaman camiye, ayağında yara olabiliyor veya ne bileyim bir alerji olabiliyor. mantar olabiliyor. Hı hı. O başkalarına bulaşma ihtimali olabiliyor. Bunlara meydan vermemek lazım. Yani camiye giden Müslüman bir başkasını rahatsız etmemeli hiçbir şekilde, ne görüntü olarak ne de koku olarak. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Soğan, sarımsak yiyen bizim musallamızdan uzaktır.
Eyvallah.
Niye söylüyor bunu? Soğanın, sarımsağın kötü olduğundan, yenilmesi haram olduğundan dolayı değil. Başkalarına acı verdiği, şey, zarar verdiğinden dolayı oluyor.
Kokusu rahatsız edeceği
için. Kokusu rahatsız edeceği için. Ha. Şimdi dolayısıyla bu şey.
Ölçümüz bu.
Erkeklerle ilgili, hı, ölçümüz bu. Ama evinde, seccadesinde çıplak ayakla namaz kılmış, problem değil. Peki kadınlar kılabilir mi? Hı hı. Çıplak ayakla. İhtilaf var.
Hı.
Yani kimi alimler kadınların namazla ilgili alanda ayaklarının avret sayılmayacağını söylüyorlar. Ama öbür taraftan hayır, bu avrettir diyenler de oluyor. Onun için bizim tavsiyemiz hanımefendiler, ayaklarını, çoraplarını giyerek namazlarını kılsınlar. Ama öyle değil de eteği çok uzun.
Hı hı.
Yere kadar gelmiş, ayakları görünmüyor.
Hı hı.
Ha, bu durumda olan kişi şey yapabilir. Bu şekilde de namaz kılabilir.
Namazını kılabilir. Eyvallah. Hocam şöyle bir sorumuz var. Kusmak abdesti bozar mı?
Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kusmuktan dolayı abdest aldığı rivayeti var hadis kitaplarında.
Evet.
Tabii bu değerlendirilirken şöyle değerlendirilmiş. Eğer kusmuk ağız dolusu olursa,
hı hı,
abdesti bozuyor ağız dolusu olursa. Ki bu ister mideden gelen bu yemek artığı olsun, ister, hı hı, safra olsun fark etmiyor ağız dolusu olursa.
Evet.
Ama ağız dolusundan daha az olursa abdesti bozmuyor.
Evet.
Peki ağız dolusu olmanın ölçüsü ne? Geldiği zaman tutamıyorsan,
hı hı,
dışarıya çıkıyorsa bu ağız dolusu demektir. Ama kusmuk geldiği zaman eğer onu tutabiliyorsan, zapt edebiliyorsan o takdirde bu abdesti bozmuyor.
Hı hı.
Ağız dolusu olması halinde bozuyor.
Evet, eyvallah hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun, gönlünüze sağlık. Önümüzdeki hafta inşallah yine bu minvalde sorularla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Hayatımıza dair, ibadetlerimize dair birçok soruyu hocamıza sorduk ve hocamızdan kıymetli cevaplarını aldık. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.